Anna Karenina, Tolstoy, 1. gazet, 2. yüz, sayfa 557. Papaz gelinle damada dönerek pembe kuşamı gösterdi. İkisi de halıyı ilk basanın gerçek aile reisi olacağı söylentisini duymuşlardı. Ama ne Levin ne de Kitty birkaç adım attıkları sırada bunu akıllarına getirmemişti. Aynı şekilde de insanların uyarılarını, tartışmalarını duymamışlardı. Kimileri halıyı ilk önce Levin'in bastığını, kimileri Kitty'nin bastığını, kimileri de ikisinin de aynı anda bastıklarını öne sürüyordu. Evlilikle tümüyle özgünce ve kendi istekleriyle yaşamlarını birleştirdikleri konusunda her zamanki sorular ve kendi kulaklarına bile yabancı gelen yanıtların alınmasından sonra yeni bir ayin başladı. Kitty duaları dinledi, anlamlarını kavramaya çalıştı ama başaramadı. Tören ilerledikçe dikkatini toplamasını engelleyen büyük bir sevinçle yüreğinin dolup taştığını hissetti. Tanrı'ya yeni evlilerin çok mutlu olmaları için yakarıldı. Kadının Adem'in kaburgasından yaratıldığı, kocasıyla birleşmek için annesiyle babasından ayrılması gerektiği ve bunun büyük bir giz olduğu anımsatıldı. Tanrı'ya İzak ile Rebeka'yı, Yusuf'u, Musa ile Sefora'yı kutsadığı gibi onları kutsaması için, birlikte uzun yıllar yaşamaları ve çocuklarının çocuklarını görme mutluluğunu vermeleri için yakarıldı. Bütün bunlar çok iyi, başka türlü de olamazdı diye düşünüyordu Kitty. Elinde olmadan kendisine bakan insanlara da geçiveren neşeli bir gülümseme yüzünü aydınlattı. Papazın uzattığı tacı, Prens Çerbatski üç düğmeli eldivenli titrek eliyle Kitty'nin başının üzerine kaldırdığı anda çevreden ''Onu başına iyice oturtun'' diye öğütlediler. ''Başıma takın onu'' diye fısıldadı Kitty gülümseyerek. Levin ona doğru döndü. Yüzündeki mutluluk pırıltısı aklını başından aldı. Kitty'nin duyguları farkında olmadan ona da geçiyor, o da Kitty gibi kendini mutlu ve huzurlu hissediyordu. Kutsal mektupları, dışarıdaki halkın sabırsızlıkla beklediği, diyakozun sesinin dalga dalga akışını sevinç içinde dinlediler. Suyla karışık kırmızı ılık şarabı kupadan neşeyle içtiler. Papazın atkısını geriye iterek ellerini kendi elleriyle tutup onları rahlenin çevresinde döndürmesini daha büyük bir neşeyle izlediler. O sırada bas şarkıcı ''Ey İsa sevin'' diyerek şarkı söylüyordu. Arkalarından gelin ve damadın taçlarını tutan Çerbatski ile Çirikov neşeyle gülerek gelinin eteklerine dolaşmamak için çırpınıyorlardı. Papaz durduğu zaman bazen geride kalıyorlar, bazen de gelinle damada çarpıyorlardı. Kitty'nin tutuşturduğu sevinç kıvılcımı kilisedekilere bulaşmış gibiydi. Levin papazla çömezin bile gülümsememek için kendilerini tuttuklarını sanıyordu. Taçlar çıkarılınca papaz son duaları okudu ve yeni evlileri kutladı. Levin Kitty'ye baktı. Onu şimdiye dek hiç böylesine güzel görmemişti. Yüzüne yayılan mutluluk kıvılcımı onu değiştiriyordu. Konuşmak istedi ama törenin henüz bitmemiş olmasından korkarak durdu. Papaz onu bu sıkıntıdan kurtardı. Tatlı bir sesle ''Karınızı öpünüz, siz de kocanızı öpünüz'' dedi. Sonra ellerinden mumları aldı. Levin kendisine gülümseyen dudaklara bir öpücük kondurdu. Kolunu Kitty'ye uzattı. Kendi onu daha yakın hissetmekten duyduğu yeni ve tuhaf bir duyguyla kiliseden çıktı. Buraya kadar olanların gerçek olduğuna bir türlü inanamamıştı ve hala da inanamıyordu. Ama ikisinin şaşkın bakışları karşılaşınca Levin gerçekten de birbirlerinin olduklarını hissetti. O akşam yemekten sonra yeni evliler köye gittiler. Anna ile Vronski 3 aydır Avrupa'da dolaşıyorlardı. Venedik'i, Roma'yı, Napoli'yi gezmiş, şimdi bir süre kalmayı tasarladıkları küçük bir İtalyan kentine gelmişlerdi. İyice pudralanmış gür saçları ensesinden yukarı doğru bir çizgiyle ayrılmış, geniş beyaz göğüslüğünün üstüne önü açık bir frak giymiş, yuvarlak göbeğin üstünde bir deste saat kordonu sallanan etkili baş garson, bir beyin sorularına elleri ceplerinde gözlerini küçümseyerek kırparak baştan savma yanıtlar veriyordu. Peron'un karşı yanından gelen ayak seslerini duyunca baş garson başını çevirdi ve otelin en güzel dairesinde kalmakta olan Rus kontunu fark etti. Hemen ellerini saygıyla cebinden çıkarıp eğildi, ona bilgi verdi. Komisyoncunun geldiğini, daha önce görüştükleri sarayın yöneticisinin kira sözleşmesini imzalamaya razı olduğunu söyledi. ''Ya çok iyi'' dedi Vronski. ''Hanımefendi burada mı?'' ''Hanımefendi çıkmıştı ama az önce döndü'' dedi baş garson. Vronski geniş kenarlı yumuşak şapkasını çıkardı, mendiliyle alnında ve saçlarındaki teri sildi. Saçlarını dazlaklığını örtmek için arkaya taramıştı. Sonra orada oturup kendisini süzen beye dalgın dalgın baktı. Vronski uzaklaşacağı sırada baş garson, "Bu bay Rusmuş, sizi sordu," dedi. Vronski bu tür karşılaşmalardan kaçınamayacağından sıkılmıştı. Ama yine de tek düzey şansını canlandıracak bir şey bulmuş olduğuna sevinerek geri döndü. Bakışları yabancının bakışlarıyla karşılaşınca her ikisinin gözleri parladı. "Golinichev, Vronski." Gerçekten de bu Vronski'nin askeri okuldan arkadaşı Golinichev'di. Liberal Parti üyesi olduğundan okuldan ayrılmış, askerlik yapmamıştı. İki arkadaş birbirlerini kaybetmişler ve o günden beri ancak bir kez karşılaşmışlardı. Bu karşılaşmalarında Vronski onun akıllı davranarak liberal bir yol seçtiğini ve bu yüzden de askerlik mesleğini küçümsediğini anlamıştı. Bunun sonucunda Vronski'ye karşı "Yaşayışım hoşunuza gitsin ya da gitmesin, bana vız gelir. Beni tanımak istiyorsanız önce saygı gösterin," dercesine soğuk ve gururlu bir tavır takınmıştı. Gorice Vronski'ye çok kayıtsız davranmış ama yine de onunla görüşmek istediğini belirtmemişti. Bununla birlikte birbirlerini tanıyınca sevinçten çığlık attılar. Vronski böyle bir durumda çok sevineceğini hiç inanamazdı. Belki de içinde yaşadığı sıkıntının farkında değildi. Eski arkadaşıyla son karşılaşmalarının üzerinde bıraktığı tatsız etkiyi unutarak ona neşeyle elini uzattı. İlk anda Gorinichev'in yüzünde beliren endişeli anlam yerini neşeye bıraktı. "Sana rastladığıma çok sevindim," dedi Vronski, beyaz sağlam dişlerini ortaya çıkaran bir gülümsemeyle. Vronski adını söylendiğini duydum ama bunu sana olup olmadığını bilmiyordum. Ben de çok sevindim. Odama gelsene. Ne yapıyorsun bakalım? Ben mi? 2 yıldır buradayım, çalışıyorum. Ya, dedi Vronski. Haydi gel gidelim. Ruslara özgü, uşakların yanında gizlemek istedikleri şeyleri Fransızca söyleme alışkanlığıyla Fransızca olarak, "Bayan Karenina'yı tanıyor musun? Birlikte yolculuk yapıyoruz, onun yanına gidiyordum." Konuşurken Golinichev'in yüzüne dikkatle bakıyordu. "Ya, bilmiyordum," dedi. Golinichev umursamaz görünerek, aslında çok iyi biliyordu. "Geleli çok oldu mu?" Vronski hala arkadaşının yüzüne bakarak, "3 gün oldu," dedi. "Olayları gerçek yüzüyle gören kibar biri. Onu Anna'yla tanıştırabilirim," dedi Vronski kendi kendine. Golinichev'in yüzündeki anlamı kavramış ve onun konuyu neden değiştirdiğini anlamıştı. Vronski bu 3 ay boyunca biriyle her karşılaştığında o insanın Anna'yla olan ilişkisini nasıl değerlendirdiğini düşünmüştü. Çoğunlukla insanlar durumu gerektiği gibi görüyorlardı. Ama onlara gerektiği gibinin anlamını sorulmuş olsa yanıt verirken güçlük çekerlerdi. Aslında Vronski'nin durumunu gerektiği gibi anlayanlar bir şey anlamıyorlardı. Ama duyarlı ve karışık sorunlarla karşılaşan kibar insanların davrandıkları gibi davranıyorlar, bu konuda ağızlarını açmamakla yetiniyorlardı. Anıştırmalardan ve sorulardan kaçınıyorlar, durumun anlam ve önemini çok iyi anlamış gibi görünüyor, kabul ediyor, hatta onaylıyorlar ama bunu uygunsuz bulup açıklamanın gereksiz olduğunu düşünüyorlardı. Vronski, Golinichev'in de bu adamlardan olduğunu hemen anladı ve bu yüzden onu gördüğüne bir kat daha sevindi. Gerçekten de Vronski onu Anna ile tanıştırınca Golinichev'in ona davranışı tam istediği gibi oldu. Golinichev, görünüşte hiç kendini zorlamadan, sıkıntı yaratacak her türlü konuşmadan sakınıyordu. Anna'yı tanımayan Golinichev, onun güzelliğini, durumunu kolaylıkla kabullenişini vuruldu. Vronski ona Golinichev'i tanıttığı zaman kızarmıştı. Güzel yüzünü kaplayan bu çocuksu kırmızılık eski askerin çok hoşuna gitti. Ama özellikle bir yabancının önünde herhangi bir yanlış anlamaya yol açmamak için Anna'nın Vronski'yi Alexei diye çağırmasındaki doğal davranışa hayran oldu. Anna bu ülkede Palozzo adı verilen bir eve yerleşeceklerini söyledi. Durumunu bu denli sade ve açık bir şekilde karşılaması Golinichev'in hoşuna gitmişti. Alexey Aleksandrovich'i ve Vronski'yi tanıyan Golinichev, yaşam ve enerji dolu bu genç kadına hak vermeden edemedi. Anna'nın bile anlayamadığı şeyi anladığını sandı. Kocasının ve oğlunun mutsuzluğuna neden olduğu, onurunu yitirdiği halde nasıl olup da bu denli mutlu ve neşeli olabiliyordu. "Bu Palozzo'nun adı kılavuzda geçiyor," dedi Golinichev. "Orada Tintoretto'nun son dönem tablolarından biri var." "Şöyle yapalım, hava çok güzel, gidip evi bir kez daha görelim," dedi Vronski Anna'ya. "Tabii, şapkamı giyeyim, havanın sıcak olduğunu söylüyordunuz," diye ekledi. Kapının yanında durup Vronski'ye sorarcasına baktı, yüzü yeniden kızarıvermişti. Vronski bu bakıştan Golinichev'le ilişkisinin nasıl olduğunu, ona gerektiği gibi davranıp davranmadığını sorduğunu anladı. Anna'ya uzun uzun sevgiyle bakarak, "Hayır, fazla sıcak değil," dedi. Anna Vronsky'nin kendisine hoşnut olduğunu anladı. Gülümseyerek hızlı hızlı çıktı. İki arkadaş sıkıntıyla birbirlerine bakıyorlardı. Anna'ya hayran kaldığı açıkça belli olan Golinichev ondan söz etmek isterdi ama ne söyleyeceğini bilemiyordu. Vronsky de onun Anna'dan söz etmesini istiyor ama aynı zamanda da bundan korkuyordu. Vronsky konuşmayı değiştirmek için "Demek buraya yerleştin" dedi. "Hep aynı işlerle mi uğraşıyorsun?" diye sürdürdü. Arkadaşının bir kitap yazmakta olduğunu anımsayarak. Golinichev sorudan hoşnut olarak kızardı. "Evet, iki ilkenin ikinci bölümünü yazıyorum" dedi. "Daha doğrusu henüz yazmıyor, hazırlık yapıyorum. Materyal topluyorum. Bu kitap çok geniş olacak. Hemen hemen tüm soruları kapsayacak. Biz de Rusya'da Bizans'ın mirasçıları olduğumuz kabul edilmiyor." Ardından uzun ve heyecanlı bir açıklamaya girişti. Vronsky önceleri sıkıldı çünkü yazarın çok tanınmış bir yapıt gibi kendisine sözünü ettiği iki ilkeyi bilmiyordu. Ama Golinichev düşüncelerini açıklamaya başlayınca Vronsky iki ilkeyi okumamış olsa bile açıklanan düşünceleri izleyebildiğini ve ilgiyle dinlediğini gördü. Çünkü Golinichev çok güzel konuşuyordu. Bununla birlikte arkadaşının heyecanlanması onu hem şaşırtmış hem de kızdırmıştı. Golinichev konuştukça gözleri parlıyor, karşısında olduklarını hayal ettiği düşmanlarına gittikçe daha acelece yanıtlar veriyor, yüzünde daha sinirli bir anlam beliriyordu. Vronsky, Golinichev'in askeri okulda zayıf, canlı, saf, iyi yürekli, sınıfın her zaman en iyisi olduğunu anımsadı. Ondaki bu heyecanın nedenlerini anlayamıyor ve bunlarla ilgilenmiyordu. Asıl beğenmediği yan da Golinichev'in iyi bir çevreden gelmesine karşılık kendini bazı değersiz yazarlarla bir tutması, onlara öfkelenmesiydi. Buna değer miydi? Vronsky buna değer vermiyordu. Ama yine de Golinichev'in acı çektiğini hissediyor ve ona acıyordu. Anna'nın yanlarına döndüğünü bile fark etmeden heyecanla ve acele acele düşüncelerini belirtmeyi sürdüren Golinichev'in hareketli ve yakışıklı sayılan yüzünde mutsuzluk, hatta delilik belirtileri açıkça görülüyordu. Anna şapkasını ve pelerinini giymişti. Güzel eliyle tuttuğu şemsiyesiyle sinirli sinirli oynayarak Vronsky'ye yaklaştı. Vronsky Golinichev'in üzerine dikilmiş bakışlarından kurtulduğuna sevindi. Yaşam dolu, neşe saçan sevimli arkadaşına yeni bir aşkla baktı. Golinichev kendini zorla toparladı. Üzgün ve asık bir yüzde kala kaldı. Ama herkese karşı sıcak duygular besleyen Anna, özellikle o anda daha fazlaydı bu, neşesiyle onu da neşelendirivermişti hemen. Birçok konuşma konusuna el attıktan sonra Golinichev'i çok iyi bildiği resim konusuna sürükledi. Onu ilgiyle dinledi. Yürüyerek eve gidip evi gezdiler. Dönüşte Golinichev'e, "Bir şeye çok sevindim. Alexei'nin güzel bir atölyesi olacak" dedi Anna. Vronsky'ye dönüp Rusça olarak, "Bu odayı kesinlikle almalısın" dedi. Golinichev'in yanında ona "sen" demeye çekiniyordu. Çünkü yalnız yaşamlarında Golinichev'in artık yakın bir dostları olacağını, ondan hiçbir şey saklamaması gerektiğini biliyordu. Golinichev Vronsky'ye dönerek, "Resimle uğraşıyor musun?" diye sordu. Vronsky kızararak, "Eskiden uğraşmıştım, şimdi fazla ilgilenmiyorum" dedi. Anna neşeli neşeli gülümseyerek, "Çok yeteneklidir" dedi. "Bu konudan pek anlamam ama anlayanlar bunu söylediler bana." Anna manevi kurtuluşunun ve sağlığına kavuşmasının bu ilk döneminde kendini bağışlanmayacak derecede mutlu ve yaşama sevinciyle dolu hissediyordu. Kocasının yapmış olduğu kötülüğü anımsamak mutluluğunu bozmuyordu. Bu anı bir yandan aklının alamayacağı kadar korkunçtu. Öte yandansa kocasının mutsuzluğu ona böyle büyük bir mutluluk veriyordu ki pişman olması olanaksızdı. Hastalığından sonra olan biten her şeyi anımsaması, kocasıyla barışmaları, bozuşmaları, Vronsky'nin yaralanması, onun dönüşü, boşanma hazırlıkları, Anna'nın kocasının evinden ayrılışı, oğluyla vedalaşması, tüm bunlar Vronsky ile birlikte yurt dışındayken kurtulduğu bir karabasan gibi geliyordu ona. Kocasına yaptığı kötülüğün anısı onda bir kin duygusu uyandırıyordu bu. Deniz kızasında kendisine sarılan birini silkip atmaya benziyordu. Adam boğulursa boğulsun, bu elbette üzücüydü onun için. Ama ötekinin kurtulması için yapabileceği tek şey buysa bu korkunç ayrıntıları anımsamak neye yarardı? Bozuşmaların ilk anlarında aklına gelen, şimdi ise geçmişte kalan bir tek düşünce onu yatıştırıyordu. "Bu adamın mutsuzluğuna neden olan benim" diyordu içinden. "Ama hiç olmazsa bundan yararlanmayacağım, ben de acı çekeceğim. Bundan böyle benim için değerli olan her şeyden, onurumdan ve oğlumdan vazgeçiyorum. Bir günah işlediğime göre ne mutluluk ne de boşanmak istiyorum. Utancıma ve oğlumdan ayrı kalmaya dayanacağım." Ama acı çekmeyi içtenlikle istemesine karşılık buna dayanamıyordu. Hiç utanç duymuyordu. İkisinde de bulunan sezgi yeteneğiyle onları ikiyüzlü davranmaya yöneltecek her türlü durumdan ve Rus sosyetesiyle karşılaşmaktan kaçınabilmişler ve her yerde durumlarını çok iyi, hatta kendilerinden daha iyi anlıyormuş gibi görünen insanlarla tanışmışlardı. Oğlundan ayrılmış olmasına gelince, onu çok sevse de ilk zamanlarda fazla üzülmemişti. Küçük kızı öyle tatlıydı, ona öylesine bağlanmıştı ki Seryoja'yı seyrek seyrek düşünüyordu. İyileşmesiyle daha da güçlenen yaşama isteği ve tüm güzelliğini büyük bir hazla hissettiği yeni yaşam biçimi Anna'yı bağışlanmayacak derecede mutlu ediyordu. Vronsky'yi tanıdıkça daha çok seviyordu. Onu yalnızca kendisi olduğu için değil, kendisini sevdiğini hissettiği için de seviyordu. Vronsky'ye tümüyle sahip olmak onun için her zaman yepyeni bir sevinçti ve onun varlığı çok hoşuna gidiyordu. Alexei'nin gittikçe daha iyi tanıdığı kişiliğinin her ayrıntısı ona sevimli görünüyordu. Üniformayı çıkardığından bu yana dış görünüşü bile o kadar ilgi çekici geliyordu ki Anna genç bir aşık gibi hissediyordu kendini. Vronsky'nin her sözünde, her yaptığı şeyde, her düşüncesinde bir soyluluk, bir yücelik görüyordu. Bu aşırı hayranlıktan korkar gibiydi. Bu yüzden de onda boş yere hoş olmayan bir huy arıyordu. Ama kendisini aşağı gördüğünü ona belli etmekten de kaçınıyordu. Bunu öğrenince Vronsky onu artık sevmeyecekmiş gibi geliyordu ona. Şu anda buna hiçbir neden yokken bile Vronsky'nin aşkını yitirmekten başka hiçbir şeyden korkmuyordu. Bununla birlikte Vronsky'nin kendi davranışı yüzünden şükran duymadan da edemiyordu. Anna'ya göre politik alanda büyük yeteneği olan, bu ana girmiş olsaydı çok önemli rol oynayacağı kesin olan Vronsky, tutkularını onun için feda etmekten çekinmemiş ve bu nedenle de hiç pişmanlık göstermemişti. Tam tersine Anna'ya karşı hiç bu kadar saygılı ve sevecen olmamış, durumları yüzünden acı çekmesinden korkmamıştı. Tam bir erkek olan Vronsky, Anna'ya itiraf etmek bir yana hiç isteği yokmuş gibi Anna'nın isteklerini o daha söylemeden anlayıp yerine getirmekten başka bir şey düşünmüyormuş gibi davranıyordu. Vronsky'nin ona gösterdiği aşırı ilgi kimi zaman canını sıkmış olsa bile ona şükran duymaktan kendini alamıyordu bir türlü. Vronsky'ye gelince en çok istediği şeylerin gerçekleşmesine karşılık tam anlamıyla mutlu değildi yine de. Çok geçmeden isteklerinin gerçekleşmesinin kendisine umduğu mutluluğun çok azını verdiğini anladı. Mutluluğu isteklerinin gerçekleşmesinden ibaret olarak düşünen insanların evrensel yanılgısı tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Üniformayı çıkardığı ilk anlarda tanımadığı özgürlüğün güzelliğini, özellikle aşık olma özgürlüğünü hissetmişti. O zamanlar gerçekten mutlu olmuştu ama bu mutluluk kısa sürdü. Çok geçmeden sıkıldığını hissetti. Kendine yeni arzular, yeni amaçlar edinmek istedi. Elinde olmadan geçici heveslere ciddi uğraşlar diye bağlandı. Petersburg'daki yaşantısını dolduran toplumsal görevlerden ve arkadaş çevresinden uzakta, yurt dışında tümüyle özgür olarak zamanını değerlendirmesi gerekiyordu. Önceki yurt dışı yolculuklarında yaptığı gibi bekarlık eğlencelerini düşünemezdi. Katılmayı denediği böyle bir eğlence, geç saatte arkadaşlarıyla yemek yemesi, Anna'yı derin bir umutsuzluğa sürüklemişti. Durumların nedeniyle Rusya ya da yerli toplumuyla ilişkiye girmesi yasaktı. İlgi çekici yerlere gelince, her yerin gezilip görülmesi gerçeği bir yana, bir İngiliz'in buna aşırı önem vermesi dışında, bir Rus ve akıllı biri olan Vronsky'ye göre bunların hiçbir anlamı yoktu. Yiyecektir diye ağzına gelen her şeye saldıran aç bir hayvan gibi Vronsky de farkında olmadan bazen politikaya, bazen yeni kitaplara, bazen de resme saldırıyordu. Gençliğinde resme ilgi göstermiş, parasını nereye harcayacağını bilmediğinden bir gravür koleksiyonu yapmıştı. Resim yapma düşüncesi ilgisini çekti. Bu çalışmayla içindeki biriken istekleri doyuma ulaştırdı. Sanattan anlıyordu, zevkliydi ve sanata öykünme yeteneği vardı. Bir süre tarihi, dinsel, hayali ve gerçekçi resim arasında bocaladı. Sonunda çalışmaya başladı. Her türlü resimden anlıyor, o anki isteğine göre birini ya da ötekini seçiyordu. Ama yapacağı resmin hangi sıralamaya bağlı olduğunu önemsemeden kendi ruhundan esinlenmenin mümkün olabileceğini düşünemiyordu bir türlü. Esinini gerçek yaşamdan değil de yalnızca sanat yapıtlarının arasından görebildiği yaşamda arıyor, bu yüzden de öykünmek istediği resimlere benzer resimleri başarıyordu. Özellikle zarif ve etkileyici olan Fransız ekolünü beğeniyordu. Anna'nın bu türde bir portresini yapmaya başladı. Onun İtalyan giysileri içinde bir resmini yaptı ve bu portreyi gören herkes ve kendisi onu çok başarılı buldular. Taşındıkları eski ve bakımsız palazzo, işlemeli yüksek tavanları, freskleri, mozaik taşları, ağır sarı perdeli yüksek pencereleri, konsolların üzerlerindeki vazoları ve şömineleri, işlemeli kapıları, tablolarla süslü loş salonları, dış görünüşüyle Vronski'yi tatlı düşlere daldırıyordu. Vronski kendini bir Rus toprak ağası, emekli bir mabeyinciden çok, bir kadının aşkı uğruna dünyadan, ilişkilerinden ve tutkularından vazgeçtikten sonra bir sanat meraklısı, alçak gönüllü bir resim sanatçısı gibi hissediyordu. Konağa yerleşmekle Vronski'nin seçtiği rol onu bir süre oyaladı. Golinichev'in aracılığıyla birkaç ilginç insanla tanıştı. Bir İtalyan ressamının yönetimi altında çalıştı. Doğadan çalışmalar yaptı. Orta Çağ İtalyan resmiyle ilgilendi. Bu çağ onun öylesine ilgisini çekti ki sonunda Orta Çağ modasına uygun şapkalar giymeye, pelerin takmaya başladı. Bu da ona çok yakışıyordu. Bir sabah evine gelen Golinichev'e, "Burada yaşıyoruz ama dünyadan haberimiz yok," dedi. "Mihailov'un tablosunu gördün mü?" Az önce aldığı Rus gazetesini uzatarak bu Rus ressamla ilgili makaleyi gösterdi. Aynı İtalyan kentinde yaşayan Mihailov, uzun zamandır sözü edilen ve bitirilmeden satın alınan tablosunu tamamlamıştı. Makalenin yazarı, hükümeti ve akademiyi bu sanatçıyı yardımsız ve desteksiz bıraktıkları için ayıplıyordu. "Onu tanıyorum," dedi Golinichev. "Yeteneği yok değil ama yolu yanlış. İnsan ve dinsel resimlerde tümüyle Ivanov'un, Strauss'un, Renan'ın biçiminden esinleniyor." "Tablonun konusu nedir?" diye sordu Anna. "İsa Platus'un önünde. İsa yeni okulun tüm gerçekçiliğiyle bir Yahudi olarak gösterilmiş." Bu soru sevdiği konularından biriyle ilgili olunca Golinichev konuşmayı sürdürdü. "Bu ressamların nasıl böyle büyük bir yanılgıya düştüklerini anlamıyorum. Eski ustalar İsa tipini belirlemişlerdir. Bugünküler Tanrı'yı değil de bir devrimciyi ya da bir bilgeyi temsil etmek istediklerinde Sokrat'ı, Franklin'i, Charlotte Corday'ı alsınlar. İsa'yı değil. Sanatın bile dokunmayı yasakladığı tek kişiyi seçiyorlar." "Şu Mihailov'un yoksulluk içinde olduğu doğru mu?" diye sordu Vronski. "Bir sanatçı koruyucusu olarak tablosu iyi ya da kötü olsun sanatçıya yardım etmesi gerektiğini düşünüyordu." "Sanmam. Önemli bir portre ressamıdır o. Bayan Vesikçikova'nın portresini gördünüz mü? Ama galiba portreden vazgeçti. Bu yüzden de gerçekten yoksulluk içinde olabilir. Diyordum ki..." "Ondan Anna Arkadyevna'nın portresini yapmasını rica edebilir miyiz?" dedi Vronski. "Neden benimki?" dedi Anna. "Benimkini yaptın. Başka istemiyorum. Anneminkini yapsın daha iyi." Kızına böyle diyordu. Çocuğu bahçede gezdiren güzel İtalyan sütenliği göstererek "işte orada" diye ekledi. Genç kadın aşığına hemen kaçamak bir bakışla baktı. Vronski'nin tablolarından birinde başının resmini yaptığı güzel dadı. Annenin yaşamındaki tek gizli üzüntüsüydü. Ressam onun portresini yaparken güzelliğini ve orta çağı andıran havasına hayranlık duyuyordu. Anne onun kıskandığını kendine bile itiraftan çekiniyor. Bu yüzden de İtalyan kadına ve onun küçük oğluna büyük bir yakınlık gösteriyordu. Vronski de pencereden baktı. Sonra anının bakışlarıyla karşılaşınca Golinichev'e doğru dönerek ona "Şu Mihailov'u tanıyor musun?" dedi. "Onunla karşılaştım. Hiç eğitim görmemiş. İlginç biri. Şu sıralarda çok sık rastlanan yeni yabanıl adamlardan. Bilirsiniz ya, ateizm, maddecilik, her şeyi inkar kavramları içinde yetişen özgür düşüncelilerden." Golinichev Anna ile Vronski'nin konuşmak isteyip istemediklerini fark etmeden ya da fark etmek istemeden sürdürdü. "Eskiden özgür düşünceli insan, din ve eğitim kuralları içinde, eğitilen ve düşünce özgürlüğünü ancak uzun mücadeleler sonunda elde edebilen insandı. Şimdi ise ahlak ve din kurallarından hiç haberi olmayan, yetki tanımayan, yalnızca her şeyi inkar eden düşüncelerle yetişen, yeni tip bazı doğuştan özgür düşünürler, daha doğrusu yabaniler ortaya çıktı. Mihailov da bunlardan biri. Moskova sarayındaki bir uşağın oğluymuş sanıyorum. Hiç eğitim görmemiş. Akademiye girince ünlenmiş. O zaman da budala olmadığından kendini yetiştirmek istemiş. Bu amaçla tüm bilimlerin kaynağı sandığı dergilere başvurmuş. Eskiden kendini yetiştirmek isteyen biri, örneğin bir Fransız, tüm klasikleri, din bilimcileri, trajedi şairlerini, tarihçileri ve filozofları incelerdi. Bu iş için ne büyük bir zihin çalışması yapması gerektiğini bilirsiniz. Ama bizde bu daha kolay. İnkarcı edebiyata başvurup, inkarcı bilimi içinize isimleri veriyorsunuz. Dahası 20 yıl önce bu adamlar edebiyatta otoritelere karşı yüzyıllardır süren mücadelelerin izlerini bulabiliyor. Bunlardan ortada başka şeyler olduğunu öğreniyorlardı. Şimdi ise geçmişle mücadele etme zahmetine bile katlanmıyor. Sözcüklerle yetiniyorlar yalnızca. Hiçlik, evrim, doğal ayırım, var olma savaşı mı? Hepsi bu. Ben makalemde... Anna epeydir Vronsky ile bakışıp duruyordu. Vronsky'nin Mihailov'un kültürel gelişimiyle hiç ilgilenmediğini, ona bir portre ısmarlayarak yardım etmekten başka bir şey düşünmediğini çok iyi anlıyordu. Bu yüzden Golinichev'in konuşmasını bile bile kesti. Ne yapalım biliyor musunuz dedi. Onun evine gidelim. Golinichev kendini topladı. Buna sevinerek razı oldu. Ressam uzak bir mahallede oturduğundan bir arabaya bindiler. Bir saat sonra Anna'nın Golinichev'in yanına, Vronsky'nin de karşılarına oturduğu araba yeni ve oldukça sevimsiz bir evin önünde durdu. Kapıcının karısı Mihailov'un konuklarını atölyesinde kabul ettiğini söyledi. Ama şu anda kendisi iki adım ötedeki dairesindeydi. Bunun üzerine kartlarını, tablosunu görme ricasıyla sanatçıya yolladılar. Kont Vronsky ve Golinichev'in kartlarını aldığında ressam Mihailov resim yapıyordu. Sabahtan beri atölyesinde büyük bir tablo üzerinde çalışmıştı ama evine dönünce karısına çıkıştı. Çünkü kadın kira istemeye gelen ev sahibesini idare edememişti. Uzun uzun tartıştıktan sonra karısına ''Onunla tartışmaya girmemeni 20 kez söyledim sana. Zaten aptalın birisin. İtalyanca açıklamaya kalkışınca 3 kez daha aptallaşıyorsun.'' dedi. ''Sen de borç yapmasaydın. Benim suçum değil ki bu. Param olsaydı...'' Mihailov gözleri dolu dolu. ''Tanrı aşkına beni rahat bırak.'' diye bağırdı. Öteki odadan bir bölmeyle ayrılan çalışma odasına geçti. Kapıyı kapadı ve kulaklarını tıkadı. Masasına oturarak budala diye mırıldandı. Bir dosya çıkardı. Başlanmış bir taslak üzerinde büyük bir hevesle çalışmaya başladı. İşleri kötü gittiği ve özellikle de karısıyla kavga ettiği zamanlarda iyi çalışamıyordu. ''Ah bir yerlere çekip gitseydim ne iyi olurdu.'' diye düşünüyordu çalışırken. Büyük bir öfkeye kapılmış bir adamın yüzü üzerinde çalışıyordu. Bir süre önce aynı konuda bir eskiz çizmişti ama bu kez yaptığını beğenmiyordu. Hayır, öteki daha iyiydi. Peki ama nerede o? Karısının odasına döndü. Kaşlarını çatıp karısına bakmadan çocuklarının büyüğü olan kızına kendisine verdiği resmi sordu. Resim bulundu ama buruşmuş ve mum lekeleriyle dolmuştu. Ama yine de Mihailov onu aldı. Masanın üzerine yaydı. Gözlerini kısarak uzaktan baktı. Sonra hoşnutlukla gülümsedi. Tamam tamam dedi. Bir kurşun kalem alarak hızlı hızlı çizmeye başladı. Mum lekelerinden biri taslağına yeni bir görünüş veriyordu. Bundan yararlandı. Birden puro aldığı tütüncünün çıkık çeneli güçlü yüzünü anımsayarak bundan esinlendi. Keyifli keyifli gülümsedi. Taslak bulanık ölü bir şey olmaktan çıkmış, canlanmış, hareket kazanmıştı. Artık başka bir şey eklemek gerekmiyordu. Kişilik canlılığını vermişti. Birkaç rötuş daha yapması gerekiyordu elbet. Örneğin bacaklar ayrılabilir, sol kolun durumu değiştirilebilir, saçlar arkaya atılabilirdi. Ama tüm bu rötuşlar resmin genel anlamında hiçbir şey değiştirmiyor, yalnız kişiliği ortaya çıkarıyordu. Sanki onu saklayan örtüleri açmak demekti bu. Her yeni çizgi, mum lekesi sayesinde ressamın birden hayalinde gördüğü biçimde figürü tüm canlılığıyla ortaya çıkarıyordu. Kartları getirdikleri zaman resmini özenle tamamlıyordu. ''Hemen geliyorum, hemen.'' dedi. Sonra karısının yanına döndü, ürkek ve sevecen bir gülümsemeyle ''Haydi şaşa, kızma.'' dedi. ''Sen de suçlusun, ben de. İşler yoluna girecek.'' Karısıyla barışınca sırtına zeytin renginde kadife yakalı bir palto giydi. Şapkasını aldı ve atölyesine gitti. Arabayla atölyesini görmeye gelen büyük Rus soylularını düşünürken çok başarılı olan taslağını çoktan unutmuştu. Orada açık duran tablosu konusunda Mihailov'un içinde hiç kimsenin bir benzerini yapamayacağı inancı vardı. Rafael'in bütün tuvallerinden üstün olduğuna inanmıyordu elbette. Ama bu tabloya koymak istediği her şeyi koyduğuna, başkalarının böyle bir şey yapamayacağına emindi. Bu yapıta başladığı günkü bu inancına karşılık başkalarının yargısına çok önem veriyor, bunlardan son derece etkileniyordu. Eleştirmenin tablosundaki en küçük bir ayrıntıyı bile kaçırmadığını gösteren her yorumu onu çok heyecanlandırıyordu. Eleştirmenlerin kendinde bulunmayan derin bir görüşe sahip olduğunu düşünüyor ve onlardan tablosunda kendisinin göremediği bazı yeni noktalar keşfetmelerini bekliyordu. Bunları sık sık halkın düşüncelerinde bulduğunu sanıyordu. Hızla yürüyerek atölyesine gelirken heyecanlı olmasına karşılık Anna'yı görünce çok şaşırdı. Kapının gölgesinde yumuşak ışıkta duran Anna, kendisine heyecanla yanıt veren Golinichev'le konuşurken bir yandan da yaklaşan ressamı incelemeye çalışıyordu. Ressam farkında bile olmadan tütüncünün çenesini sakladığı gibi görüntüyü de günün birinde kullanmak üzere belleğine yerleştirdi. Golinichev'in anlattıklarından ressam hakkında iyi şeyler düşünmeyen konuklar onu görünce daha çok düş kırıklığına uğradılar. Orta boylu tıknaz Mihailov, heyecanlı tavrı, kahverengi şapkası, zeytin rengi paltosu, uzun zamandır geniş pantolon giyildiği halde giydiği dar pantolonuyla, en önemlisi ürkek ve gururlu görünen ablak yüzüyle hiç de hoş bir etki bırakmadı üzerlerinde. Kayıtsız görünmeye çalışarak "İçeri girin lütfen," dedi. Giriş önünde cebinden anahtarını çıkardı ve kapıyı açtı. Mihailo konuklarını içeri aldıktan sonra onlara yeniden bir göz attı ve Vronski'nin çıkık elmacık kemikli yüzünü belleğine kazıdı. Sanatçı duygusu kendisine malzeme toplamak için durmadan çalışmasına ve yapıtının yargılanma anının yaklaşması yüzünden gittikçe daha çok heyecanlanmasına karşılık zor anlaşılan belirtilerden bu üç kişi hakkında doğru ve kesin bir fikir edinivermişti. Biri Golinichev, İtalya'da yerleşmiş bir Rus olmalıydı. Mihailov ne onun adını, ne kendisiyle nerede karşılaştığını, ne de ne söylediğini anımsıyordu. Ama gördüğü herkes gibi yüzünü anımsıyor, hatta kendisini önemli gibi görünen ama aslında anlamsız yüzler sınıfına soktuğunu biliyordu. Çok açık bir alın ve uzun saçlar. Bu başa yalnızca yüzeysel bir kişilik veriyor. Oysa basık burun, kemeri üzerindeki anlam, son derece silik, çocuksu ve hırçın bir ifadeyi belirtiyordu. Anna ile Vronski, Mihailov'a göre tüm zengin Ruslar gibi sanattan hiç anlamayan ama sanattan anlar ve sanatsever geçinen zengin ve soylu Rus olmalıydılar. Kuşkusuz tüm eski galerileri dolaşmışlardır ve şimdi de Alman şarlatanlarıyla Rafael öncesi İngiliz budalalarının modern atölyelerini geziyorlar. Bana da yalnızca geziyi tamamlamak için geliyorlar. Heveslilerin zekaları ölçüsünde kötüleşir onlar, modern ressamların atölyelerini ne gözle incelediklerini bilirdi. Tek amaçları sanatın gerilediğini ve modern resimleri gördükçe eski ustalara daha çok hayran kaldıklarını söyleyebilmekti onların. Bütün bunları bekliyordu. Tuvallerini gösterirken, ziyaretçilerin yüzlerinden aralarındaki kayıtsız kayıtsız konuşmalarından, mankenlere ve büstlere bakışlarından, ortalıkta ilgisizce dolaşmalarından anlıyordu bunları. Buna karşın taslaklarını çevirirken, perdeleri kaldırırken büyük bir heyecan duyuyordu. Bütün zengin ve seçkin Rusların yalnızca geri zekalı ve budala olduklarına inanmasına karşılık Vronski'den ve özellikle Anna'dan çok hoşlanmıştı. Tablodan uzaklaşıp eliyle ziyaretçilere gösterirken heyecandan dudakları titreyerek "İşte Plutus'un önündeki İsa, Matta İncili, Bab 27 dedi. Uzaklaştı ve arkalarında durdu. Birkaç saniye sessizlik oldu. Bu arada ziyaretçiler tabloyu inceliyordu. Mihailov da o anda sanki kendisi de ziyaretçiymiş gibi tabloya baktı kayıtsız bir tavırla. Bir dakika önce çok küçümsediği bu insanlardan çok değerli, çok yerinde bir eleştiri bekliyordu. Kendi fikrini ve 3 yıl boyunca üzerinde çalıştığı tablosuyla ilgili düşüncelerini, yapıtının üstünlüklerini unutup bu yapıta bir yabancının soğuk ve eleştirel bakışıyla bakıyor ve hiçbir iyi yanını bulamıyordu. Ön planda Plotus'un öfkeli yüzü ve İsa'nın sakin yüzü, ikinci planda Plotus'un köleleriyle olup bitene bakan bir grup insan görünüyordu. İnsanlar ressamın büyük acı ve sevinçle yarattığı, her birinin kendine özgü kişiliği yüzlerindeki anlatım, tüm onun ahengine saygı göstermek için yüzlerce kez değiştirdiği tüm bu yüzler, renklerin çeşitliliği hepsine ziyaretçilerin gözüyle baktığı zaman balonların burnundaymış gibi görünüyordu. En sevdiği yüz, tablonun merkezi, bitirdiği zaman hayran kalmış olduğu İsa'nın yüzü. Şu anda tabloya başkalarının gözüyle baktığında yok olmuştu. Onda yalnızca Titien'in, Rafael'in, Rubens'in çevresinde aynı yüzbaşılarla, aynı Plotus'larla birlikte çizdiği ölümsüz insanlarından birinin çok iyi yapılmış, hatta o kadar da değil, pek çok kusur bulmuştu şimdi, bir kopyasını görüyordu. Tüm bunlar ağızlı sakız olmuş, güçsüz, bayat, hatta kusurlu, karışık, cılız şeylerdi. Bu insanlar nazik ve sevimli sözler söyleyeceklerini, sanatçıya acıyıp ardından alay etseler çok haklı olacaklardı. Bu sessizlik bir dakikadan fazla sürmediği halde Mihailova dayanılmaz gelmişti. Sessizliği bozmak ve endişeli olmadığını göstermek için Golinichev'le konuşmaya çalıştı. "Sanırım sizinle daha önce karşılaşmak zevkine eriştim," dedi. Yüzlerindeki hiçbir anlamı kaçırmamak için endişeyle Anna'ya ve Vronski'ye sırayla baktı. "Elbette, Rossi'de. İtalyan bayanın yani paşanın şiir okuduğu bir suarede karşılaştık. Anımsıyor musunuz?" dedi Golinichev rahatlıkla, bakışlarını tablodan ayırırken hiç de üzgün görünmüyordu. Ama yine de Mihailov'un kendisinden yorum beklediğini fark ederek ekledi. "Son gördüğümden beri yapıtınız çok ilerlemiş. O zaman olduğu gibi şimdi de Platos'un başı beni çok etkiledi. İn yürekli, zayıf bir adam ama ne yaptığını bilmeyen tam bir memur. Ama bana öyle geliyor ki..." Mihailov'un hareketli yüzü birden canlanıverdi. Gözleri parladı. Yanıt vermek istedi ama heyecanlandı ve öksürük nöbetine tutuldu. Golinichev'in sanat anlayışını pek önemsemediği ve söylenecek daha ilginç şeyler olduğu halde onun yalnızca Platos'un yüzündeki anlam ve memur tavrıyla ilgili gözlemini belirtmesine pek bayağı bulmasına karşılık Mihailov bu sözlere pek sevindi. Platos'un yüzü konusunda kendisi de aynı şeyi düşünmüştü. Doğruluğuna kesin olarak inandığı bu yorumun yapılabilecek binlerce yorumdan biri olması gerçeği gözünde değerini yitirmemişti. Birden Golinichev'den hoşlandı. Karamsarlıktan sıyrılarak neşelendi. Ansızın tablo çok derin ve karmaşık yaşamına bir anlam kazandırıverdi. Yeniden kendisinin de Plutus'u böyle anlamış olduğunu söylemeye çalıştı. Ama dudakları titrediğinden tek söz bile söyleyemedi. Vronski ve Anna resim sergilerinde herkesin yaptığı gibi biraz sanatçıyı kırmamak, biraz da tuhaf bir söz söylemekten çekindikleri için alçak sesle konuşuyorlardı. Mihailov tablosunun onları da etkilediğini sanarak yanlarına yaklaştı. "İnsanın yüzündeki anlam harikulade," dedi Anna. Onu en fazla etkileyen bu olmuştu. İsa, tablonun ağırlık merkezi olduğundan sanatçının yalnızca bu övgüden hoşlanacağını düşündü. "Platos'a acıdığı görülüyor," diye ekledi. Bu da tablo ve İsa konusunda yapılabilecek binlerce doğru ve sıradan gözlemden biriydi. İnsanın yüzü sevgiyi, doğaüstü huzuru, ölümü, ölümü kabullenişi, derin bir hoşnutsuzluk duygusunu, sonuçta da acımayı temsil etmeliydi. İsa'nın tersine Platos, maddi yaşamı, manevi yaşamı somutlaşmasını temsil etmeliydi. Sonuç olarak da bir memur görüntüsünde olması gerekirdi. Ama yine de Mihailov'un yüzünde güller açtı. Golinichev bu gözlemiyle konuyu ve İsa'nın yüzündeki anlamı beğenmediğini belirtmek isteyerek, "Yüz ne güzel boyanmış," dedi. "Yüzün havası çok başarılı. Buradan yola çıkabilirdiniz." "Evet, çok sanatkarca," dedi Vronski. "İkinci plandaki figürler ne kadar da belirgin. Ustalık burada işte," diye ekledi Golinichev'e dönerek. Bu konuşmasıyla aralarında geçen bir konuşma da kendisinin bu tekniğe bir türlü ulaşamayacağı için umutsuzluğa kapıldığını söylemiş olduğunu anıştırmak istiyordu. "Evet, evet, ilgi çekici," dediler Anna ile Golinichev. Mihailov zaten sinirli olduğundan Vronski'nin teknikle ilgili gözlemini onu incitti. Kaşlarını çatıp Vronski'ye ters ters baktı. Bu teknik sözünün söylendiğini sık sık duymuştu ama ne olduğunu iyi bilmiyordu. Kendisine yapılan övgülerde bile sık sık yapıtın gerçek değerinin karşısına teknik ustalığı çıkardıklarını fark etmişti. Sanki yetenekle kötü bir kompozisyon boyanırmış gibi. Örtüyü kaldırırken yapıda zarar vermemek için çok büyük bir dikkat ve titizlik göstermesi gerektiğini biliyordu ama bunda teknik diye bir şey yoktu. Mihailov'un gördüğü şeyi anlayabilen bir çocuk ya da bir aşçı kadın da aynı sahneyi kendince onun kadar iyi çizebilirdi. En usta bir ressam bile önceden konuyu saptamamışsa yalnızca teknikle resmi yapamazdı. Ayrıca Mihailov ustalık söz konusu olunca övgüye değer yanı olmadığını biliyordu. Yapıtlarının her birinde örtüleri kaldırırken gereken dikkati göstermediği için ortaya çıkan ve şimdi yapıtın bütünlüğünü bozmadan düzeltemeyeceği hatalar olduğunu kabul ediyordu. Hemen hemen tüm figürlerde, tüm yüzlerde tabloyu bozan örtülerin izlerini görüyordu. "Yapmayı göze alabileceğim tek eleştiri, izninizle," dedi Golinichev. Mihailov zoraki bir gülümsemeyle, "Elbette, rica ederim," diye yanıt verdi. "Söyleyeceğim şu, siz bir tanrı insan çizmişsiniz, insan tanrı değil. Aslında amacınızın bu olduğunu biliyorum." Mihailov yüzünü asarak, ben insayı ancak anladığım gibi boyayabildim, dedi. Evet, ama bu durumda açıklamama izin verirseniz... Yapıtınız öylesine güzel ki yorumun güzelliğini azaltmaz. Aslında bu benim kişisel görüşüm. Sizinki başkadır. Temel düşünce bile başkadır. Örnek olarak Ivanov'u ele alalım. İsa'yı tarihsel bir figür düzeyine indirgeyecek olsaydı, o zaman kendisine yeni bir konu ya da çok az el atılmış bir konu bulması gerekirdi. Ama ya bu konu sanatın el atabileceği en büyük konuysa? İnsan ararsa başkalarını da bulabilir. Ama sanat tartışmalara ve fikir yürütmelere gelemez. Oysa Ivanov'un tablosu karşısında inanan da inanmayan da aynı soruyu sorar. Tanrı var mıdır, yok mudur? Böylece de etki birliği ortadan kalkar. Neden o? Bana öyle geliyor ki aydınlar arasında artık bu tartışma yapılmamalıdır, dedi Mihailov. Golnice böyle düşünmüyordu. Sanatta izlenim birliğinin gerekli olduğu yolundaki görüşünde direnerek Mihailov'u direnemediği bir tartışmaya sürekledi. Anna ile Vronski dostlarının o kadarca gevezeliklerinden yorularak uzun süredir birbirlerine sıkkın sıkkın bakıyorlardı. Sonunda Vronski ressamın çağrısını beklemeden başka bir küçük tabloya bakmaya gitti. Vronski ile Anna bir ağızdan "Ah ne hoş, ne güzel bir tablo!" diye bağırdılar. "Bu kadar hoşlarına giden ne?" diye düşündü Mihailov. 3 yıl önce yaptığı bu tabloyu tümüyle unutmuştu. Gece gündüz birkaç ay çalıştığı ve tablo yüzünden çektiği acıları ve heyecanları büsbütün unutmuştu. Bir tabloyu bitirince onu hep unutur ve ona bakmak bile istemezdi. Bunu satın almak isteyen bir İngiliz'i beklediği için sergiliyordu bu tabloyu. "Önemli değil, eski bir çalışma," dedi. "Çok güzel," dedi Golinichev. İştenlikle tablonun büyüsüne kapılmıştı. Bir sığırın gölgesinde iki çocuk oltayla balık avlıyordu. Büyük çocuk oltayı suya atmış, büyük bir dikkatle mantarı izliyordu. Küçüğü otların üstüne uzanmış, karma karışık sarı saçlı başını koluna dayamış, düşünceli, iri gözleriyle suya bakıyordu. Ne düşünüyordu acaba? Bu tuvalin yarattığı coşku Mihailov'a eski heyecanını yeniden yaşattı. Ama geçmişe dönmekten korkuyordu ve bu yüzden de yapılan övgüler hoşuna gitmesine karşılık ziyaretçilerinin ilgisini 3. tabloya çekmek istedi. Ama Vronski küçük tablonun satılık olup olmadığını sordu. Şu anda ziyaretçileri yüzünden heyecanlanan Mihailov bu para konusundan hoşlanmadı. Yüzünü asıp kaşlarını çatarak "Satılmak için sergileniyor," diye yanıt verdi. Mihailov ziyaretçiler gidince İsa ve Platus tablosunun karşısına geçip oturdu. Onların açıkça söylediklerini ve söyleyemediklerini anımsamaya çalıştı. Tuhaf şey, onlar buradayken çok doğru gibi görünen eleştirileri şimdi yeniden onların gözüyle bakmaya başladığında tüm anlamını yitiriyordu. Yapıtını bir sanatçı gözüyle inceledi ve yapıtın mükemmelliği konusunda hiç tartışılmayacağını gördü. Mükemmelliği dışında çalışabilmesi için gerekli olan düşüncesini başka her şeyden çekip yapıtı üzerinde yoğunlaştırma çalışmasının burada tam olarak yerine getirildiğine, yapıtının değerine inancı tamdı. Bununla birlikte İsa'nın ayağının kısaltım görünüşü kusurluydu. Ressam paletini aldı ve çalışmaya başladı. Ayağı düzeltirken bir yandan da ziyaretçilerin fark edemedikleri, kendisinin bir başyapıt olarak gördüğü cin figürüne bakıyordu. Ayağı düzeltip bitirince bu yüze dokunmak istedi ama çok heyecanlıydı. Daha iyi çalışabilmesi için duygusuzlukla aşırı heyecan arasında orta sınırda olması gerekiyordu. Şu anda çok heyecanlıydı. Tablosunu örtecekken durdu. Bir eliyle örtüyü kaldırdı. Jane'in yüzüne bakıp mutlu mutlu gülümsedi. Sonunda tablosunu seyretme zevkinden zorla koparak örtüyü indirdi. Yorgun ama mutlu olarak evine döndü. Vronski, Anna ve Golinichev evlerine dönerlerken çok neşeliydiler. Mihailov ve tablolarından söz ediyorlardı. Konuşmalarında sık sık yetenek sözcüğü geçiyordu ama bu sözlükten yalnızca zeka ve duygudan bağımsız, doğuştan gelen, sanki fiziksel bir yetenekmiş gibi söz etmiyorlar, bu sözcüğü yanlış olarak daha geniş anlamda ressamın gerçek anlamını bilmedikleri heyecanını belirtmek için kullanıyorlardı. Yetenek reddedilmez gerçekten de. Ama Rus ressamlarında eğitim eksikliği olduğundan bu yetenek gelişemeyecektir, diyorlardı. Ama yine de çocukları gösteren tablo belleklerine kazınmıştı ve hiç akıllarından çıkmıyordu. Mihailo tablosunu Vronski'ye sattı ve Anna'nın portresini yapmaya da razı oldu. Belirtilen günde geldi, çalışmaya başladı. 5. seanstan sonra herkes, özellikle de Vronski, portrenin modele benzerliği kadar ressamın modelin gerçek güzelliğini kendi anlayışına göre yansıtmasına da hayran kalmıştı. Vronski bu güzelliği Mihailo'nun böylesine yakalayabilmesine çok hayret ediyordu. Ruhunu resmedebilmek için Anna'yı benim kadar tanımak ve sevmek gerekirdi diye düşünüyordu. Oysa aslında o da Anna'nın ruhunu bu portrede yakalayabilmişti. Ama bu anlam öylesine gerçekti ki diğerleri bunu uzun zamandır tanıdıklarını sanıyorlardı. Vronski kendi yaptığı Anna'nın portresinden söz ederken, "Epeydir çalışıyorum ama hiçbir sonuç alamıyorum," dedi. "Oysa o bir bakıyor ve oluveriyor portre. İşini bilmek diye buna derim ben." Golinci onu teselli etmek için, "Bu da olacak," diyordu ona. Aslında Vronski'nin yeteneğine inanıyordu. Zaten eğitimin sanat anlayışı kazandırdığına inanıyordu. Golinichev, Vronski'nin yeteneğine özellikle inanıyordu çünkü kendi çalışmaları için Vronski'nin övgü ve sevgisine gereksinim duyuyor, ilgi ve övgünün karşılıklı olması gerektiğini hissediyordu. Mihailov atölyesinin dışında, özellikle Palazzo'da saygı duymadığı insanlarla yakınlaşmaktan kaçınan, tasalı, sıkıcı derecede saygılı, bambaşka biri oluyordu. Vronski'ye excellence diyor, Anna'nın ve Vronski'nin çağrılarına karşın yemeğe gelmiyor, çalışma günleri dışında evlerine gitmiyordu. 1. kaset, 2. yüzün sonu.